Ayrım 7, sayfa 42. Bu üzüntü niye? Sonra kendi kendime cevap veriyordu. Niye üzülmeyeyim? Benim arkamda yaslanacağım bir duvar olmuştu. Tamam, bu doğru ama benim duyduğum üzüntü çok fazla. Bugüne kadar hiç hissetmediğim kadar büyük bir üzüntü. İşte burada anlayamadığım bir şey var diye düşündü. Zehra ve Zehra gibi derin üzülmeye de hakkı yoktu. Bu yüzden üzüntüsünü saklamalıydı. Zehralar ruhsuz ve hissiz olmalıydı. Onlar verilerini yapmalıydılar. Zehra bunların ve daha birçok şeyin farkındaydı. Söz işitmeyeyim, analığımdan dayak yemeyeyim diye gücünün son damlasına kadar çalışıp herkesi memnun etmeye uğraşıyordu. Bu yoğun çalışma sırasında aynı hızla ve istekle Baki'nin defter ve kitaplarına bakarak dersleri aynen yürütmeye devam ediyordu. Arada bir öğretmen Ali'den haftalık okuma dergileri ve bazı haberler de geliyordu. Küçük kardeşi Baki ise tam bir erkek çıkmıştı. Sırlarını devlet sırları gibi saklamaya devam ediyor, ablasını da büyük bir gururla ders çalıştırıyordu. Mayıs'ın ortalarıydı. Konağın önündeki bahçede 3 ağaç vardı. Birisi pişot ağacı ki bu ağacın meyvesinden çok çiçeklerinin insanın içine işleyen kokusu meşhurdu. Öyle baskın, öyle güzeldi ki ahırdan gelen kokuyu bile bastırıyordu. Dut ağacı ise yapraklarını büyütüyordu. Dut ağacının yaprakları bir ağacın yaprağı olmak dışında çok önemli bir ihtiyacı da karşılıyordu. İpek kozalarını ören tırtılların vazgeçilmez yiyeceğiydi. Elazığ'da ipek böceği oldukça fazla üretilirdi. Bu dutu ile meşhur Perçenç köyünde çok daha yoğun bir işti. Diğeri de şeftali çiçeği. Bu çiçeklerin belirgin bir kokusu yoktu. Ancak muhteşem görünüşleri vardı. Ne yazık ki iğde ve şeftali hemen hemen aynı günlerde açıp soluyorlardı. Mayıs ayı da bitmek üzereydi. Dutlar çiçek açmıştı. Bu yazın yaklaştığı anlamına geliyordu. Baki bugün mektepten suratı asık dönmüştü. Galiba küçük kafasını meşgul eden bir meselesi vardı. Ablasının yanına yaklaştı. Zehra abla, Ali öğretmen dedi ki yarın değil öbürsü gün imtihana girecekmişsin. Sana 5. sınıf diploması vereceklermiş. Peki sana ben öğrettim. Bana neden vermiyorlar da sana veriyorlar? Zehra heyecanlanmıştı. Acaba ne soracaklardı? Cevap verebilecek miydi? Baki sualine cevap bekliyordu. Ha abla, bana niye vermiyorlar? Ablam, senin yaşın küçük, mektebe gitmen gerek ama benim yaşım geçmek üzere. Ali öğretmen bize bir insanlık yaptı. Devam ediyormuşum gibi kabul edip bana diploma verecekler. Ama sen diploma almak için benden çok çok fazla şey öğrenmiş olacaksın. Bezer mutfak kapısının arkasında oğluyla üvey kızının konuşmalarını dinliyordu. Öyle bir yüksek sesle bağırdı ki hem Zehra hem Baki birdenbire sıçradılar. Siz öyle ne konuşuyorsunuz? Joe'dan beri de aranızda gizli bir şeyler var. Nedir o? İkisi birden korku ile sinmişlerdi. Çünkü bağırmanın sonu insafsızca bir dayak olabilirdi. Şüphesiz Zehra Baki'nin yerine de dayak yiyecekti. Nedir çabuk söyleyin. Çocuklar öylece bakıyorlardı. Ne kadarını duymuştu. Ne söylemeleri gerekiyordu onu kestiremiyorlardı. Hızla yanlarına yaklaştı. Önce Zehra'nın sonra da Baki'nin yüzüne birer tokat attı. Bu kadın tokat atmakta çok ustaydı. Hemen 5 parmağının yeri kabarıyor ve alev alev yanmaya başlıyordu. Baki ablasının kollarına sığındı ama ne mümkün. Bezarı hiç kimse teskin edemiyordu. Bir dakika çocuğu dövmeyin. Onun bir suçu yok. Her şeyi anlatacağım dedi Zehra ve anlatmaya başladı. Analığı daha çok bağırmaya başlamıştı. Neyse ki erkekler evde yoktu. Sündüz Hanım ve 2 ay evvel doğum yapan ortanca gelin Yıldız kucağında 2 aylık bebeğiyle olanları seyrediyordu. Bezar büyük bir kinle bağırıyor, bir taraftan da Zehra'nın uzun siyah saçlarını çekerek bahçede sürüklemeye çalışıyordu. Zehra'nın saçları tutam tutam ellerinde sallanmaya başlamıştı. Galta! Ulan Mayıs doğurup kuruturken, çamaşır yıkarken sana okuma yazma ne lazım? Yavukluğuna mektup mu yazacaktın? Sündüz Hanım tiksinir gibi bakarak, he ya, öyle yapacak demek ki. Zehra artık dayanamadı. Benim bir şeyden haberim yok. Mesut ağam kapıya bekçi geldikten sonra mektebe gidip kaydımı yaptırmış. Bana da ders çalışmamı söyledi. Hepsi bu kadar. Sündüz Hanım da yaklaşıp bir tokat attı. Mesut'u karıştırma bu işe. Biraz hizmet ettin. O da sana iyi davrandı diye ona arkanı dayama. Aç tavuk düşünde dara ambarı görmüş gibi dedi. Nasıl olduysa Yıldız Hanım insafa gelmişti. Yeter artık hanım ana. Bezar. Mesut ağam söylemese bu çocuklar bu işi tek başlarına nasıl yaparlar? Nasıl mektebe kaydolurlar? Yapmayın. Bunda ne kötülük var? Zehra şaşırmıştı. Bugüne kadar böyle bir tavır sergilemeyen Yıldız gelin, anne özellikle de bir kız annesi olduktan sonra mı daha yufka yürekli ve insancıl olmaya başlamıştı? Zehra, yüzü gözü mosmor, yine aynı gayret, aynı hızla işine devam etmeye başladı. Ağlamaya bile vakti yoktu. Ertesi gün Zehra kümesten yumurtaları almış mutfağa doğru giderken iki gündür yakınından bile geçmeye korkan Baki süt istemek bahanesiyle onun yanına yaklaştı. Zehra, yarın sabah benimle mektebe gelip imtihan olacakmışsın. Zehra çaresiz, iyi de nasıl geleceğim Baki, bu eve tekrar gireceğim, beni öldürürler dedi. Baki büyük bir adam edasıyla ben Ali baş öğretmene olanları söyledim. Dedi ki birkaç eşyasını da alsın gelsin. Mesut ağamıyla konuşmuş bir alet varmış. Ellerinde tutup kulaklarına götürünce konuşuyorlarmış. Adı neydi bilmiyorum. Söyledi ama unuttum. Zehra sabırsızlanmıştı. Bakın ne dediğini söyle, boş ver aleti. Ha, Mesut ağam demiş ki onu evdekiler rahat bırakmaz. Yanına al. Ben 10-15 gün sonra geleceğim. Her şeyi hallederim. Yani bu ne demek? Bundan sonra Ali öğretmenin evinde kalacakmışsın herhalde. Zehra o gece sabaha kadar uyuyamadı. Zaten iki entarisi bir şarvaları, elde örülmüş kalın bir hırkası, bir de lastik ayakkabısı, birkaç donu ve elde mezarın küçükmüşlerinden bir iki tane de iç gömleği vardı. Mesut Ağa'nın verdiği paradan da azıcık kalmıştı. Bunların hepsini bir yastık kılıfının içine doldurdu. Geceden konağın sokak tarafındaki kapısının sağında bulunan yabani dut ağacının dalına astı ve çeşitli korkular, çeşitli endişeler içinde kirpikleri birbirine değmeden sabahın ilk ışıklarına kadar sağa sola döndü. Mahır zamanı gelmişti. Sokakta inekler, buzağılar mölemeye, ahırdakiler de cevap vermeye başlamıştı. Aceleyle kalktı. Üstünü başını düzeltti, saçlarını yalandan taradı ve ördü. Yüzünü yıkadı. Ahırın kapılarını açtı. Sonra da konağın kapısını açtı. Hayvanlar nahır sürüsüne karışırken kendisi mutfaktan yarım saç ekmeği alıp içine biraz peynir koydu. Hırkasını giyip konağın kapısında durdu. Uzun uzun konağa baktı. 15 yılı bu evde geçmişti. Her şeye rağmen bir yerden veya bir kimseden ayrılmak zor ve acıydı. 15 dakika mutluluk ve rahat yaşamamasına rağmen gene de zordu. Şimdi ise bir meçhule gidiyordu. Ali öğretmen nasıl bir insandı? Mesut Ağa onun arkasında olacak mıydı? Sonra omuzlarını silkti. Buradan daha kötüsü ne olabilir ki? Nerede bu kadar çalışsam bana karnımı doyuracak bir lokma ekmek verirler diye söylendi. Hızlı adımlarla köşeyi döndü. Biraz daha yürüdü. Sonra yıkık duvarın üzerine oturdu. Önce lastik ayakkabılarının açılan ucundan giren ve acığını fedi acıtan küçük çakıl taşını çıkarıp attı. Sonra ekmeğini yemeye başladı. Gerçi zor yutuyordu ama yemeliydi. İmtihana girecekti. Kahraman ağa ne derdi? Açığa oynamaz. O ağaydı ve elbet bir bildiği vardı. Gerçi hiç kimse Mesut ağam gibi her şeyi bilemezdi ama o da az çok bir şeyler biliyordu. Zehra kardeşi Baki'nin gelmesini bekliyordu. Çünkü abla korkma ben kaçar gelirim sonra yine eve dönerim demişti. Gelmesi zordu. Zavallım uyanamaz bile. Mektebe giden çocuklar birer ikişer geçmeye başlamıştı. Ekmeğini aceleyle bitiren Zehra korkmaya başlamıştı. Ya Baki gelmezse, yokluğunu fark eden konaktakiler şimdi telaş içinde her tarafı arıyorlardır. Çok merak ettiklerinden değil, evde koşuşturacak insan kalmadı. Analığım da dahil hepsi tembellikten ölüyor diye söylendi. Bir müddet daha Baki'yi bekledi. Sonra Baki bu sabah evden çıkamayabilir. Bu böyle olmayacak. Şu çocukların arkasına takılıp gideyim diye karar verdi. Mektebin kapısından girince bacakları titremeye, kalbi çarpmaya başlamıştı. Ali Hoca kimdi? Nerede bulmalıydı? Elinde torbasıyla sağa sola bakınıyordu. Kız talebeler çok azdı. Nihayet tombul bir kız önünde durdu. Sen kime bakıyorsun? Elindeki torba ne? Zehra birinin kendisiyle ilgilenmesine sevinmişti. Baş öğretmen Ali abi arıyorum. Aha bak bu tarafa doğru gelen o. Ne yapacaktın onu? Zehra cevap vermeden gösterilen genç adama doğru koşar adımlarla gitti. Önünde öylece durdu. Konuşamıyordum. Sanki dili tutulmuştu. Ali Hoca gözlerini kısarak dikkatle baktı. Sen Mesut Ağa'nın konağındaki Zehra mısın? Zehra başını salladı. Tamam, gel o torbanı benim odama koyalım. Sonra sınıfa gideriz. Korkma, sen bana Mesut Ağa'nın emanetisin. Kardeşinin durumu anlattım. Şimdi diğer öğretmen arkadaşımız ile sana birkaç sual soracağız. Heyecanlanmadan cevap verirsin. Şüphesiz bu kadar çalışmayla ilk mektup mezunu olunmaz. Ama ben biliyorum ki Mesut seni yetiştirecektir. Bizimkisi sadece bir teşviktir. Baş öğretmen Ali bir kapıyı açtı. İçeride orta yaşlı bir öğretmen daha vardı. Kadir Bey sana bahsettiğim çocuk bu dedi. Birkaç şey konuştuktan sonra baş öğretmen Ali sınıftan çıktı. Talebeleri başıboş bırakamazlardı. İki saat kadar sonra öğretmen Kadir kara tahtanın önünde ter döken Zehra'nın yanına kadar geldi. Gülerek saçlarını okşadı. Aferin kızım. Bu kadar kısa zamanda bir sürü şey öğrenmişsin. Çalışmaya devam et. Şimdi çıkabilirsin dedim. Sınıftan çıkan Zehra kapının önünde öylece kaldı. Nereye gidecekti? Ne yapacaktı? Korkmaya başlamıştı. Acaba başöğretmen Ali, Baki'ye gerçekten ben ablanı evime alacağım demiş miydi? Ya yanlış anladıysa, sokakta mı kalacaktı? Gözleri doldu. Tam ağlamak üzereyken Ali hocanın sesi duyuldu. Hadi Zehra, seni eve götüreyim. Biraz sonra öğlenciler gelir. Aferin sana. Arkadaşım seni çok beğenmiş. Başöğretmen Hüseyin'in köyünde ikamet ediyordu. Mektebe çok yakındı. Tek katlı kerpiç eve iki taş basamakla çıkılıyordu. Ali Hoca kapının tokmağını birkaç kere vurdu. Sarı lepiska saçlı, balık etinde orta boylu bir genç kadın kucağında bebeğiyle kapıyı açmıştı. Hemen arkasında 2-2,5 yaşlarında bir oğlan çocuğu anasının uzun eteğine yapışıp ağlamaya başladı. Beni de kucağına al anam. Ali Hoca sevgi dolu gözlerle oğluna baktıktan sonra gel aslan oğlum sen de benim kucağıma gel diye eğildi ve oğlunu kucakladı. Sonra da karısına döndü. Zehra, babasının kendisine böyle baktığını hiç görmemişti. Daha doğrusu baktığını bile görmemişti. Anasını da hayal meyal hatırlıyordu. İçinde derinlerde bir yerin sızladığını hissetti. Emine, bu da sana bahsettiğim Zehra. Emine gülerek Zehra'ya döndü. Hoş geldin Zehra. Hadi içeriye girin. Burada mı konuşacağız diyerek kapının önünden çekildi. O sabah yataktan kalkan konak halkı mutfakta hazır kahvaltıya oturmak için geldiklerinde ne kahvaltı ne de Zehra'yı bulabilmişlerdi. Gerçekten kıyamet kopmuştu. Önce ahırlar, depolar her yer arandı. Sonra Zehra'nın biriyle kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde durdular. Analığı yine avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Gözün kör ola Zehra. Emeklerim gözüne dizine dursun. Sana analığı ettim. Bize karşılığı bu mu olacaktı? Kime kaçtın? Yarın karnında bir piçle dönersen ben ne yapacağım? Sündüz Hanım da onu iyice kışkırtıyordu. Belliydi. Anam belliydi. Erkek kokusu almasın hemen o tarafa kayıydı. Besar öylece bir köşede duran kocasına döndü. Ne duruyorsan orada öyle. Aha boynuzlarını çıkarmaya başladı bile. Bütün harputa rezil olacağız. Kahraman ağa ya sabır. Ya Allah diyerek susuyordu. Sonra gök gürlemesini andıran sesiyle bağırmaya başladı. Sizde hiç edep haya yok mu? Niye hiçbirinizin aklına bu kız yaptığınız işkenceden, kötü muameleden dolayı intihar etmiş olabileceği ihtimali gelmiyor da hemen bir herife kaçtı, hemen karnına bir piç koydu, anında Musa'nın boynuzları çıktı. Bu nasıl insanlıktır yahu? Bir daha bu nevi edepsizliklerini duymayayım Bezar, gerekeni yaparım. Ben nereye gitse hemen öğrenirim. Oturun oturduğunuz yerde. O bir yerde benim de namusumdur. O da bu çatının altında. Hem Zehra katiyen kötülük yapacak bir kız değil. Çevresindekilerin her biri bir tarafa dağılmışlardı. Yıldız, bana bir küçük ayna getir diye bağırdı. Yıldız koşarak ağanın tıraş aynasını getirdi. Ağa kuyunun başına gitti. Kuyunun çevresinde dolaşarak ışık ayarlaması yaptım. Kuyunun içinde sudan başka bir şey yoktu. İçinden bu kız nereye gitmiş olabilir diye düşündüm. Zehra öğretmen Ali'nin evinde çok rahattı. Şüphesiz üvey de olsa kardeşlerini özlüyordu. Ama her dakika hakaret, her dakika dayak yoktu. Öğretmenin karısı aslan muhacirdi. Ali Hoca onu Perçinç köyündeki arkadaşı Rahmi Bey'in oğlu adaşı Ali Bey ile görüşmeye gittiğinde Rahmi Bey'in evinin karşısındaki birkaç muhacir evinden birine giderken görmüştü. Testi omzunda çatal pınardan su getiriyordu. Onu hemen aşık olmuştu. Her iki tarafın ailesi de biraz itiraz etmişti ama sonunda evlenmişlerdi. Emine hem güzel hem de iyi huylu ve acıma hissi olan bir kadındı. Zehra'ya kardeşi ve arkadaşı gibi davranıyordu. Ayrıca hem öğretmen hem de Emine fırsat buldukça Zehra'ya ders çalıştırıyorlardı. Zehra ise bu iyilikleri karşılığında ne yapacağını bilmiyor, çocuklara bakıyor, evin bütün işlerini yapmaya çalışıyordu.